Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. 1204 yılındaki Latin istilasında tam bir harabeye dönmüş olan İstanbul, Sultan II. Mehmet tarafından fethedildikten sonra nasıl bir ilim, kültür ve sanat merkezi haline geldi? Selahattin camileri neden şehrin yerleşim planlamasında belirleyici oldular? Mimar Sinan aynı zamanda bir şehir planlamacısı mıydı? Bütün muhteşem özelliklerine ve tarihe geçen başarılarına rağmen Fatih Sultan Mehmet'in son dönemlerinde halk onu neden sevmiyor, ulema ve tasavvuf erbabı muhalefet ediyordu. Batı dünyası Bizans eserlerinin yerlerini tek tek belirleyip bilgisayar ortamında yeniden inşa ederken günün birinde İstanbul'u yeniden ele geçirme hayalleri mi kuruyor? Bugün Beşir Ayvazoğlu'nun sohbetine kulak vereceğiz. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek buyurun. Buyurun balık ekmek buyurun.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Bu hafta Beşir Ayvazoğlu'nun dinlerken hayli istifade ettiğim ve Küçükçekmece Belediyesi'nin kültür etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen bir sohbetini nakledeceğiz. Kadıköy'ün eski adı olan Kalkedon, körler şehri anlamına geliyormuş. Güzelim İstanbul dururken, yani bugünkü Suriçi bölgesi dururken, gidip de oraya bir şehir kuranlar, olsa olsa kör olmalılar diye düşünülmüş ve bu sebeple o yerleşim birimine Kalkedon denmiş. Bu isim daha sonra Kadıköy'üne dönüşmüş, günümüzde ise Kadıköy olarak kullanılıyor. Değerli kültür adamlarımızdan gazeteci yazar Beşir Ayvazoğlu, İstanbul'un bir Türk ve Müslüman şehri haline gelişini anlattığı sohbetinin başında, Kadıköy'e körler şehri dendiğine atıfta bulunarak, İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'un farkına varmamak da bir çeşit körlük olarak kabul edilebilir diyor ve İstanbul'u ne kadar çok sevdiğini ifade ediyor. Ardından da başlıyor İstanbul'un hikayesini anlatmaya. 1204 yılında Latinlerin İstanbul'u istila edip nasıl tarumar ettiklerini, Orta Asya'dan Avrupa'nın ortalarına kadar geniş bir coğrafyada kurulmuş devletlerin hemen hepsinin Türk devletleri olduğunu, ancak bunların hepsinin rekabet içerisinde bulunduğunu, bunun yanı sıra aynı yüzyıl içerisinde Endülüs medeniyetinin, Kazan şehrinin yerle bir edildiğini, Fatih Sultan Mehmet'in ise İstanbul'daki gayrimüslimlere geniş bir özgürlük tanıdığını mukayeseli olarak anlatıyor. Daha sonra şehrin imar faaliyetlerine temas eden Beşir Ayvazoğlu, yapılan Selahattin camilerinin seçilen konumları bakımından şehrin gelişme istikametlerini belirleyen yapılar olduğunu belirtiyor. Ardından İstanbul'un nasıl bir ilim, kültür ve sanat merkezi haline geldiğini anlatıyor. Fakat ilginçtir, sefer üstüne sefere çıkan Fatih'in bu masrafların karşılanabilmesi için sürekli yeni vergiler çıkardığını, ulema ve tasavvuf erbabı da dahil olmak üzere halkın muhalif bir tavır içerisine girdiğini ifade ediyor. Bu arada çok önemli bir hususa da dikkat çekerek uyarıda bulunuyor. Dünyada Bizans'ı ihya etmek için faaliyet gösteren, çok sayıda teşekkül olduğuna işaret eden Ayvazoğlu, İnanın Roma ve Bizans dönemi İstanbul'unu milimetrik olarak neresinde ne vardı hepsini tespit etmişler. Eskiden Bizans'a dair web sitelerine rahat giriliyordu. Son zamanlarda girilemiyor. Adamlar yok olmuş eserleri yeniden inşa etmek için planlar yapıyor, enstitüler kuruyor, dünya çapında çalışmalar yapıyorlar. Biz de elimizin altında bu topraklarda bizim mühürlerimiz olan, tapu senetlerimiz olan tarihi yapıları bir bir yok ediyoruz, diyor. Asıl uyarısı ise özetle ve mealen şöyle. Bir gün İstanbul'u yeniden ele geçirirlerse, bütün Bizans eserlerini ve şehir yapısını yeniden inşa etmek üzere hazırlık yapıyorlar. Şimdi gelin Beşir Ayvazoğlu'nun bu İstanbul sohbetine biz de iştirak edelim.
Bu ay İstanbul'un Türk İstanbul olarak nasıl, Türk ve İslam şehri olarak nasıl oluştuğu konusunda biraz sohbet etmek istiyorum. Yani öyle bir şehirde yaşıyoruz ki O kadar güzel, o kadar etkileyici, o kadar cazip bir şehirde yaşıyoruz ki bunun farkında olmamak hakikaten bir zamanlar Kadıköy için anlatırlar ya hikaye, körler şehri diye. Yani tarihi yarımadanın güzelliklerinin farkına varmadıkları, orada yaşadıkları için Kadıköy'de yaşayanları, o zaman Kalkedon tabii o zamanki adı, körler şehri diye adlandırmışlar. Aslında İstanbul'da yaşayıp da İstanbul'un farkına varmamak da bir bakıma bir çeşit körlük olarak kabul edilebilir, değil mi? Ne bileyim, şöyle Boğaz Köprüsü'nden geçerken baktığınızda veya motorla, vapurla iki sahil arasında gidip geldiğinizde kısacık bir sürede bile gördüğünüz güzellikler inanılmaz güzelliklerdir. Yani şöyle akşamüzeri Salacak'ta o banklardan birine oturun, güneş batarken İstanbul'un silüetini bir seyredin. Yeryüzünde o kadar güzel bir manzara, o kadar güzel bir silüet herhalde yoktur. Değil mi? Haksız mıyım? Hakikaten yoktur. Yani ben doğma büyüme İstanbullu değilim ama emin olun İstanbul'dan 3 gün ayrı kalsam öyle gözümde tütüyor şehir. Halbuki korkunç bir kaotik ortam da var İstanbul'da. Artık metropol olmanın ötesine geçmiş bir megapol. Avrupa'nın birçok ülkesinden daha büyük bir şehir, değil mi? Tamamını düşünecek olursanız, nüfus itibariyle özellikle. Avrupa'nın birçok ülkesinden daha kalabalık, nüfusa sahip bir şehir. Gelirken bugün trafik çok iyiydi. Sultanahmet'ten buraya 1 saat 10 dakikada geldik. Trafik çok iyiydi. Geçen ay programa tam 2,5 saatte gelmiştim. Buna rağmen her şeyinle seviyorum. Kahrın da hoş, lütfun da hoş derler. Yani Cenab-ı Hak için söylerler ama biz İstanbul için zulmün de hoş, trafiğin de hoş. Yeter ki bizim ol. Yeter ki benim kültürümü ebediyen temsil et, geleceğe taşı diyerek insan içinden dua ediyor. Böyle taşına toprağına dokunarak böyle kucaklayasım geliyor benim, sizi bilmem. Kendi hesabıma konuşuyorum. Geçerken bir ağaç görsem böyle, bir zamanlar yaşamış olanlara şahit olmuş böyle yaşlı bir çınar görsem, ne bileyim, veya bir çitlenmik, bir at kestanesi görsem, böyle okşayıp gidip kulağımı dayayarak şahit olduklarını dinleyesim gelir. Biraz fazla mı edebiyat oldu? Ama bu, yani kulak vermesini bilirsen söyler o. Hissedersiniz, aranızda bir elektrik teessüs eder mutlaka. Ve atalarımız da çok seviyorlardı İstanbul'u. Ve onlar inanır mısınız yaşamasını biliyorlardı. Nasıl bir şehir inşa ettiklerinin, o şehrin ne kadar değerli olduğunun ve o şehirde nasıl yaşanacağının esrarına vakıf idiler. Hiç şüpheniz olmasın. Anlatmazlardı ama onlar yaşarlardı. Ama divan şairlerini okursanız, esasen divan şiiri başından sonuna kadar İstanbul şiiridir. İstanbul'un sesini, tadını, kokusunu, florasını hissedersiniz orada. Bu şehre çok kadim zamanlarda göz dikmişlerdi. Atalarımızın ilk temsilcileri gelip Üsküdar'dan İstanbul'a, tarihi yarımadaya baktıkları zaman bu şehir bizim olsun dediler. Esasen İstanbul'a gözünü dikmeyen yoktu ki. Perslerinden efendim Yunanlılara, Avarlarından İskitlerine kadar, daha sonra İslam, Emeviler döneminde kaç defa kuşatıldı biliyorsunuz. Hiç şüpheniz olmasın, Selçuklular da gözlerini dikmişlerdi ama onlar o kadar bir ileriye gidemediler. Ama Osmanlılar daha kuruluşunun üzerinden 100 yıl geçmeden İstanbul'a gözlerini diktiler. Süleyman Paşa'nın, Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişiyle birlikte bildiğiniz gibi İstanbul yavaş yavaş arkadan da kuşatılmaya başlandı. Çok kısa bir sürede neredeyse bütün Balkanlar fethedildi, Anadolu fethedildi. Böylece malumunuz olduğu üzere Fatih devrinde neredeyse bir imparatorluk hüviyeti kazanan büyük bir devletin hakim olduğu muhteşem bir coğrafyanın ortasında bir kale şehir kala kaldı. Yani surların içerisinde hapsolmuş bir şehir, inkiraz halinde bir şehir, çöküş halinde bir şehir, harabeye dönmüş, sarayları yıkılmış, nüfusu azalmış bir şehir ama direniyor. Niçin? Destek alıyor çeşitli kanallarla destek alıyor. Özellikle Boğaz, İstanbul Boğazı'ndan gelen yardımlar, Venediklilerin vesaire gönderdikleri yardımlar İstanbul'u ayakta tutmaya yettiği gibi, bir de o kalın surlar, halen büyük bir kısmı ayakta duran o kalın surlar, o zamanki askeri teknolojiyle o şehrin alınmasını engelliyor. Ama o şehrin alınması lazım devletin iki yakasının bir araya gelmesi için. Değil mi? Ortada Çibanbaşı gibi duruyor. Bakımdan Yıldırım Bayezid'den itibaren Osmanlılar İstanbul'u kuşatıp almak için birkaç defa teşebbüste bulunuyorlar. Ve bu büyük başarı, bu büyük başarı kime nasip oluyor? Hepimizin bildiği gibi o tarihte 21 yaşında bir delikanlı olan, 21 yaş, delikanlı değil mi? Çocuk denecek yaş. Ama bir askeri bir deha tabii. İkinci Murad'ın oğlu olmak öyle kolay bir iş değil. Son derece seçkin, kültürlü, zevk sahibi, şair, musikiden hoşlanan ve devlet adamı olarak son derece önemli bir padişah olan II. Murad'ın oğullarını en iyi şekilde yetiştirmek için bütün imkanları seferber ettiğinden şüphe edemeyiz, öyle değil mi? Yani Fatih çocuk yaştan itibaren her alan, başta askerlik olmak üzere, dil eğitimi olmak üzere, dini ilimler olmak üzere çok çok seçkin, çok köklü bir eğitim almış. Ama tabii zekası ve dehası da bu eğitimi alıp en güçlü bir şekilde gerçekleştirmeye yatkın bir zeka idi. Yani 21 yaşındaydı ama aslında yaşının çok üstünde bir zekaya, birikime, bilgiye, tecrübeye ve hayal gücüne sahipti. Bu da çok önemli arkadaşlar. Yani başarılı olmak için sadece bilgili olmak, zeki olmak da yetmez. Hayal gücünüz gelişmiş olacak, sezgileriniz güçlü olacak. Fatih'in hayali neydi? Cihangir olmak. Cihangir ne demek? Dünyaya hakim olan insan demek. Kim? İşte tarihteki cihangirler kimler? Mesela Sezar, değil mi? Mesela İskender, mesela Kartaca hükümdarı Anibal, mesela kim? Cengiz Han, mesela kim? Pers İmparatoru Darius, klasik kaynaklarda Dara diye geçen İran İmparatoru. Bunlar cihangir adamlar yani. Neredeyse tüm dünyaya hükmetmek için büyük bir arzu, ihtiras ve hayal besleyen adamlar. Fatih o yaşlarda bu büyük cihangirlerin, dünyaya hakim olmak isteyen imparatorların hayat hikayelerini okuyan, onları merak eden, onlar gibi olmak isteyen, hatta onların da hayallerini aşan, daha geniş bir hayale sahip bir imparator olarak gencecik yaşta tahta geçiyor. Tabii Fatih'in, 2. Mehmet'in daha doğrusu, henüz Fatih değil, 2. Mehmet'in tahta geçiş macerası biraz uzun bir maceradır. 3 defa tahta geçiyor aslında. 3.sünde padişah olarak iradesini ortaya koyuyor, babasının ölümü dolayısıyla. Tabii o siyasi tarih bahsi bizim asıl konumuzun dışında. 2. Mehmet'e 21 yaşında İstanbul'u o çağın en modern teknolojisini kullanmak suretiyle İstanbul'u almak nasip oluyor. Şimdi az önce dedim ya, İstanbul o tarihte bir harabe halinde. Harabe oluşunun sebeplerinden bir tanesi ekonomik olarak Darboğaz'a girmiş olması, etrafının kuşatılmış olması. Ama asıl büyük darbeyi 1204 yılında 4. Haçlı Seferi sırasında yemiş olmasıdır. Bu Latin istilası denir arkadaşlar. 1204 yılında Latinler İstanbul'u işgal ettiler ve tam 60 yıl hükmettiler ve soyup sovana çevirdiler İstanbul'u. Mesela bir örnek vereyim size. Sultanahmet Meydanı'nda sütunlar var biliyorsunuz. Sultanahmet Meydanı'na gittiyseniz onları görmüşsünüz. Biri Mısır obeliskidir. Biri örme bir sütundur. Taşlar, duvar örülür gibi örülmek suretiyle bir sütun vücuda gelmiş. Bir de yılanlı sütun var biliyorsunuz. O örme sütun çepeçevre bakır madeniyle kaplanmış bir sütundu. O sütunu kaplayan bakırları söküp mangır bastırmışlar ve İstanbul'un bütün zenginliklerini ya yağmalamışlar, İstanbul'da yok etmişlerdir yahut kendi memleketlerine göndermişlerdir. O tarihte bu Latinlerin en sanatseveri, medeniyete en yakın olanları İtalyanlar. Onlar ne kadar önemli sanat eseri varsa götürebildiklerini alıp götürmüşlerdir. Ve bir örnek vereyim size. Şimdi İstanbul harabeydi dedim ya, 1204 yılında Latin istilası dolayısıyla, daha sonra da ekonomik inkılap sebebiyle harabeye dönmüştü. Yani ne yerinde hipodrom duruyordu, ne Bizans imparatorlarının sarayı, Dafne sarayı, Sultanahmet Camii'nin olduğu yerdeydi o saray. Hepsi yerle bir olmuş, harabe halindeydi. Ama Fetih 1453 filmini seyrettiniz mi? Bilmiyorum. Seyretmiş olmalısınız. Televizyonlarda sık sık gösteriyor. Şimdi orada nasıl bir hipodrom gösteriyorlardı? Şöyle bir hipodrom gösteriyorlar bakın. Sultanahmet Meydanı'ndaki hipodrom böyle bir şeydi. Bakın ortada spina dedikleri, o abidelerin, heykellerin, dikili taşların bulunduğu yer var. 1453 filminde hipodrom aynen böyleydi. Gıcır gıcır yeni yapılmış gibi bir hipodrom. Halbuki İstanbul'un fethedildiği tarihte yerle birdi her şey. Sadece birkaç tane dikili taş ayaktaydı. Onlar hala ayakta. Daha yakın plandan bir şey göstereyim. Ayasofya tarafındaki kısım. Bakın şu dört tane at. Aslında bu dört tane at, hipodrom biliyorsunuz aslında bir spor sahasıdır. O spor sahasında kullanılan yarış arabaları vardır. O yarış arabaları çeken dört at. Dört atlı yarış arabalardır. Aslında hipodromdaki spor faaliyetlerini temsil eder bu dört tane at. Mesela Venedikliler bu atları alıyorlar, gemilere yükleyip Venedik'e gönderiyorlar. Şu anda Venedik'te San Marco Meydanı'nda o meşhur San Marco Katedrali'nin üzerinde bu atlar duruyor ama bunlar imitasyon. Orijinalleri tahrip olmasın diye depolarında saklıyorlar, imitasyonunu sergiliyorlar ama İstanbul'dan götürülen bu atlar ve daha çok birçok sanat eseri tabii Venedik'te bulunuyor. Demek ki harabe halinde. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a giriyor. Topkapı'dan İstanbul'a giriyor. Muhteşem bir alayla, tabii, muzaffer bir kumandan edasıyla. Oğuz Zanvaro'nun mesaide tabloları vardır ya. Arkadaşlar burada var mı? Göstereyim size. Ha bakın, orijinalleri. Quadrigay atları denir bunlara, meşhur. Bu atların orijinalleri. Bir zamanlar Sultanahmet Meydanı dediğimiz hipodromda, hipodromun o giriş kısmının, Ayasofya tarafında bulunan giriş kısmının üzerinde meydana bakan yarış atları bunlar. Bu da Sultanahmet Meydanı'ndaki Mısır obeliskine bir Romalıların, Doğu Romalıların yaptığı kaide. Bu kaidede dikkat ederseniz İmparator Theodosius'un hipodromda yapılan spor gösterilerini seyredişi ve spor faaliyetleri tasvir ediliyor. Yani hipodroma, daha doğrusu Sultanahmet Meydanı'na yolunuz düşer de Mısır obeliskinin kaidesine bakarsanız bileceksiniz ki o kaidede bir zamanlar, özellikle Roma döneminde, Bizans döneminde değil, Bizans döneminde epey inkırazı uğramıştı, bu işler sona ermişti aslında. Roma döneminde hipodromda cereyan eden hadiseler, sportif faaliyetler vesaire, İmparatorun bu sportif faaliyetleri seyredişi, o tribünler vesaire bu kaidede tasvir ediliyor. Yani genellikle insanlarımız gider bakarlar ama o nedir? O resimler neyi tasvir ediyor? Neler var o kaidede? Niye bu adamlar bunu yapmışlar filan diye hiç düşünmezler. Şimdi Fatih Sultan Mehmet muhteşem alayla yavaş yavaş İstanbul'un ana arteri olan Mese'den, yani bizim bildiğimiz Divan Yolu Caddesi'nden yavaş yavaş bir zafer alayı halinde ilerleyerek Ayasofya'ya geliyor. Tarihçisi Tursun Bey vardır Fatih Sultan Mehmet'in. Onun hayatını ve fütuhatını anlattığı çok önemli bir kitabı var. O kitapta Fatih'in Ayasofya, o zaman kilise tabii, Ayasofya'ya gidip bir iki rekat namaz kıldığını, daha sonra adamlarıyla birlikte Ayasofya'nın kubbesine çıktığını, kubbeden İstanbul'un halini uzun süre seyrettiğini anlatıyor. Ve bu seyir esnasında Şirazlı Şehzadi'ye izafe edilen meşhur bir beyti okuyor. Perdedari mikonet der kasr-ı kisra ankebul diye başlayan, Türkçesini söyleyeyim size. Kisra eskiden Pers imparator, yani İran imparatorlarına Kisra denirdi. Kisra'nın sarayında örümcek perdedarlık yapıyor. Afrasiyab'ın köşkünde ise baykuş nöbet çalıyor. Yani mehter askeri müzika çalıyor manasında. Nöbet çalıyor diyor. Bu ne anlama geliyor? Hani bir zamanlar o kadar ihtişamlı saltanatlar sürmüşler, o kadar muhteşem saraylarda yaşamışlardı ki, ama onların yaşadıkları saraylarda şimdi örümcek kapıcılık yapıyor, baykuşlar tünemiş, beş vakit nöbet çalıyor. Yani bu dünya geçicidir. Dünyanın en büyük imparatorlarına bile, muhteşem saraylar kurmuş en büyük imparatorlarına bile bu dünya kalmamıştır manasında. İstanbul'un harabe halini görünce büyük bir hüzne kapılıyor. Bu beyti okuyor. Yani İstanbul demek ki Fetih 1453 filminde gösterildiği gibi mamur bir yer. Hipodrom da öyle pırıl pırıl yeni inşa edilmiş gibi bir spor sahası değil, bir harabeydi. Nasıl bir harabeydi? Bunu yine bir resimle göstereyim size. Nasıl bir harabeydi görelim. Böyle bir harabeydi. Bu fetihten kısa bir süre önce yapılmış bir gravür. Ama daha sonra Kanuni devrinde bile harabe halinde olduğunu gösteren başka bir resim var. Bu Kanuni devrinde İstanbul'a gelmiş bir Avrupalı ressamın Kanuni Sultan Süleyman'ın hipodromdan geçişini tasvir ettiği bir gravür. Önemli bir gravür. Şimdi arkadaşlar, şu camiyi, hangi cami olduğunu tahmin edebilen var mı içinizde? Efendim? Evet. Firuz Ağa Camii. Burada meşhur Mısır obeliski görünüyor. Diğer obeliskler görünüyor. Şu cami, hayır, hayır. Fatih Camii. Fatih Camii. Hı? Şimdi o zamanın resim anlayışı şimdiki gibi değil. Mesela Firuz Ağa Camii böyle bakmıyor, böyle bakıyor aslında, değil mi? O zaman henüz batı resmi de biraz minyatür estetiğine yakın bir şey. Yapıyı orijinalini gösteriyor sana. Fotoğraf makinesinin çektiği gibi göstermiyor. Yani cami böyleydi diyor. Aslında bu meydanın hali burada göründüğü gibi değil. Ama ressamın bize göstermek istediği şeyler var. Onu gösteriyor. Yani tamamen farklı bir estetik. Hatta bu resmin üzerindeyken enteresan bir şey anlatayım. Şurada iki tane heykel görünüyor. Dikkatinizi çekti mi? Evet, sağda ve solda iki tane heykel var. Şimdi bu resmin aşağı yukarı şu anda Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılan İbrahim Paşa Sarayı'nın o meşhur, muhteşem yüzyıldaki meşhur makbul, daha sonra maktul İbrahim Paşa'nın sarayı şu anda Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Dünyanın en zengin, en güzel müzelerinden bir tanesi. Mutlaka gezilmiş olması gereken bir müzedir. Oradan bakılarak yapıldığını düşündürüyor insana. İbrahim Paşa'nın aslında bir Avrupalı, biliyorsunuz. Avrupa kültürünün içinden gelmiş bir adam. O dizide de az çok vurgulanıyordu bu. Heykele, resim sanatına vesaire Fatih gibi meraklı olduğunu, işte Muhaç Seferi'nden sonra beraberinde Macaristan'dan bir takım eski Yunan tanrı ve tanrıçalarını tasvir eden heykellerini getiriyor ve kendi sarayının önüne dikiveriyor. Üç tane heykel. Burada iki tanesi görünmüyor. Tabii tasvir yasağı dolayısıyla o yıllarda Müslümanların resme ve heykele karşı çok ciddi hassasiyetleri var. Çeşit put gibi görüyorlar. Hatta şairlerden bir tanesi bu heykellerin dikilmesi üzerine Farsça bir beyit söylüyor. Dü İbrahim Ahmet ve Ruhi Cihan yeki büt şiken şüt yeki büt nihat diyor. Yani dünyaya iki tane İbrahim geldi. Biri put kırdı, biri put dikti İbrahim Paşa. İşte bu beyti şair Figani'nin söylediği konusunda bir dedikodu yayılınca zavallı şairin kellesi gidiveriyor. Yani bu resmi anlatırken bunu da hatırlatmakta fayda gördüm. Ama Fatih Sultan Mehmet bildiğiniz gibi resme ve heykele meraklı bir adamdı aslında. Aslında sanatsever. Fetih'ten sonra yayınladığı fermanlardan bir tanesi, imparatorluğun bütün bölgelerinde ne kadar ehli hıref ve sanayi erbabı varsa hepsini İstanbul'a gönderilmesini istiyor. Hatta o tarihte Osmanlılar kendilerine en büyük rakip olarak 1404 müydü, 1402 değil mi, Ankara Savaşı. Ankara Savaşı'nda Çubukova'sında büyük bir mağlubiyete uğradıkları için aynı zamanda kompleksle yaklaştıkları Timuriler devletiyle rekabet halindeydi. O da bir Türk hanedanı aslında, bir Türk devleti. Bu 15. yüzyıl arkadaşlar. O kadar enteresan bir yüzyıldır ki Türk yüzyılı, Türk asrı dense yeridir 15. yüzyıla. Neden? Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı Devleti. Değil mi? Orta Asya'da Timuriler Devleti. Hindistan'da Babürlüler Devleti. İran sahasında önce Fatih'in mağlup ederek yok ettiği Akkoyunlular, daha sonra Safeviler Devleti, değil mi? Mısır ve Suriye'de Memlüklüler. Yani Orta Asya'dan Avrupalıların ortasına kadar kurulmuş devletlerin hemen hepsi Türk devletleri, Türk hanedanları tarafından yönetiliyor. Ama bütün bu hanedanlar birbirleriyle rekabet halinde. Ama o tarihte Orta Asya'daki medeniyet en parlak zamanını yaşadığı için işte Ulu Beylerin vesaire diyorsunuz. Ali Şirnevailer, Molla Camiler, yani çok parlak. Orta Asya'ya giden var mı bilmiyorum aranızda. Özbekistan'a özellikle. Eğer bir gün yolunuz düşerse Semerkant, Buhara, Taşkent, Hive, bu şehirleri görmek lazım. İşte o şehirleri gördüğünüz zaman İslam medeniyetinin bir zamanlar 15. yüzyılda nasıl bir parlak çağ yaşadığını, nasıl bir Rönesans gerçekleştirdiğini görüyorsunuz. Aynı çağda biliyorsunuz Endülüs medeniyeti inkıraza uğruyor. Yani nöbetleşe sanki. İstanbul'un fethi 1453, İspanya'da Endülüs, İspanya medeniyetinin yok oluşu 1492. Aynı zamanda Amerika'nın keşfedildiği tarih, değil mi, 1492. Yine o yine yaklaşık bir tarihte Kazan'da Tatarların kurdukları medeniyet yok ediliyor. Kazan şehrini Korkunç İvan yerle bir ediyor. Şimdi daldan dala atlıyorum ama böylesi daha güzel. Daldan dala atlıyorum, böyle çağrışımlar başka yerlere götürüyor. Şimdi aşağı yukarı aynı zaman içerisinde, yani 40-50 yıl içerisinde cereyan eden hadiselerden söz ediyorum. Endülüs tamamen yok ediliyor. Tüm Müslümanlar sürgün ediliyor. Yahudiler de. Müslümanların bir kısmı Osmanlı coğrafyasına giriyor. Bir kısmı Kuzey Afrika'ya gidiyor. Yahudiler Osmanlı dünyasına sığınıyorlar. Yani İspanya'da kelimenin tam manası bir etnik temizlik yapılıyor. Kazan yerle bir ediliyor. Yani tarihi Kazan'dan hemen hiçbir şey bırakılmıyor. Halkı da yok ediliyor. Yok edilemeyenler sürülüyor. Yani aynı çağda üç büyük fetih düşünün. Endülüs, Kazan, İstanbul. Ama bugün İstanbul'a baktığınız zaman Ayasofya dimdik ayakta, değil mi? Ayya İleni dimdik ayakta. Yani en fazla dokundukları camiye çevrilen yapılar. O da camiye çevirmek suretiyle korumaya alınmış olunuyor. Yani Osmanlıların yaklaşımıyla işte İspanyolların, Katolik İspanyolların ve Ortodoks Rusların yaklaşımı arasındaki dağlar kadar büyük fark bu üç büyük hadisede kendini rahatlıkla gösteriyor. Zaten Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra meşhur bir nutku vardır. Yani İstanbul'un yerlilerine, yani Rumlara, İstanbul'da rahatlıkla yaşayabileceklerini, hayatlarını idame ettirebileceklerini, ticari ve kültürel faaliyetlerini sürdürebileceklerini ifade ettiği gibi Fener Patrikhanesi'nin de bir müessese olarak ayakta kalmasını sağlıyor. Günümüze kadar gelmesinin sebebi Fatih'in gösterdiği müsamahadır. Çünkü etnik arındırma yaptığınız zaman o şehri yaşatan, o şehrin hayatiyetini sağlayan ana damarları kesmiş oluyorsunuz. Onların hepsini gönderdiğiniz zaman o şehri ayakta tutan bütün faaliyetler birdenbire yok olmuş oluyor. İstanbul'u iskan etmek problemli olmuştur. Yani Anadolu'dan topladığınız insanları getirip İstanbul'a koyuyorsunuz. Birçok semtin adı göçürülen insanların geldikleri bölgeden alır. Değil mi? Aksaray vesaire gibi. İnsanlar kalmak istemiyorlar çünkü bir harabe bir şehir. Orada nasıl tutunacaklar, ne yapacaklar, ne iş yapacaklar, ekmeklerini nasıl kazanacaklar bilemiyorlar. Hatta göçürülen insanların bir kısmı bir müddet sonra kaçıp gidiyor. Düşünün. Yani Osmanlı'nın müsamahası aynı zamanda pragmatik takım kaygılara dayanıyor. Bunu da hesaba katmak lazım. Tabii şehrin imar edilmesi lazım. Ne yapılacak? Önce padişaha bir ikamet yeri. Çünkü az önce söyledim ya, harabe halinde bütün imparator sarayları yerle bir olmuş. Yani Fatih'in gidip oturacağı bir yer yok. Günümüze ulaşabilen, az çok hüviyetini koruyan tek Bizans sarayı biliyorsunuz Tekfur Sarayı'dır. Zaten İstanbul fethedildiğinde Bizans imparatorları orada oturuyorlardı. Yani artık İstanbul Konstantinopolis diye bir şey yoktu aslında. İşte harabeler yığınıydı. Bu şehrin yeniden imar edilmesi gerekiyordu. Önce Fatih Sultan Mehmet kendisi bir saray. Devletin saray dediğimiz aslında devletin merkezi. Şimdi Aksaray var ya şeyde Ankara'da tartışılan. Onun gibi bir saray oturacak. Devletin bir takım hizmetleri görülecek orada. Değil mi? Öyle bir mekana ihtiyaç var. Nereyi seçiyor? İkinci Mehmet tabii mimarlarının, danışmanlarının yardımıyla. Nereyi seçiyor? Üçüncü Tepe. Üçüncü Tepe'yi seçiyor. Biliyorsunuz İstanbul Yedi Tepe derler ya. Hep sorarım ben öğrencilerime veya böyle konuşma yaptığım yerlerde bu Yedi Tepe nedir filan diye. Şimdiye kadar bilene tesadüf etmedim. Aranızda vardır bilen mutlaka. Bayezid, şu anda Bayezid Camii'nin bulunduğu, Bayezid Meydanı'nın bulunduğu, Süleymaniye Camii'nin bulunduğu yer Üçüncü Tepe. Birinci Tepe Ayasofya'nın, Sultanahmet Camii'nin, burası Topkapı Sarayı'nın bulunduğu bölge Birinci Tepe. Çemberli Taş'ın, Nur Osmaniye Camii'nin bulunduğu tepe İkinci Tepe. Fatih Camii'nin bulunduğu tepe Dördüncü Tepe. Selimiye Camii'nin, ama bu Selimiye Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılan cami olduğu için Selimiye, bir de Edirne'de Selimiye var, bir de şeyde Üsküdar'da 3. Selim'in yaptırdığı cami, o da Selimiye biliyorsunuz. Ama bu Selimiye Yavuz Sultan Selim'in yaptırdığı camidir. O Selimiye 5. Tepe'de Mihrimah Sultan Camii Edirne Kapı'daki, o da 6. Tepe. Bu 6 tepe Haliç'e bakıyor. 7. Tepe Marmara'ya bakar. İşte Cerrahpaşa, Hekimoğlu, Ali Paşa camilerinin bulunduğu tepeye de 7. tepedir. Aslında bunlar tepede değil, böyle denize yarımada gibi uzanan jeolojik yapılanmalardır. Fatih sarayı için 3. tepeyi seçiyor ama yaptıracağı cami için nereyi seçiyor? 4. tepeyi seçiyor. Tabii asıl şehrin tarihi sürüyeti Ayasofya Camii'ye çevrilen Ayasofya'yı paranteze alırsanız, Fatih Sultan Mehmet'in 4. tepede yaptırdığı Fatih Camii ile başlamış oluyor. Osmanlı mimarları ve şehircileri bu tür büyük abideleri yapacakları mevkiyi o kadar iyi seçerlerdi ki, bugün şehirciliği ve mimarcılığı çok iyi bilen uzmanlarla da konuştuk bu mevzuyu. Yani bugün böyle bir coğrafya imar edilmek istense, böyle bir takım yapılar yapılmak istense, Osmanlı mimarlarının seçtiği noktalar seçilirdi diyorlar. O kadar isabetli. Yani şehrin, bu Selahattin camileri şehrin gelişme istikametini belirleyen yapılardır. Selahattin Camii dedim. Selahattin Camii dediğimiz şey nedir? Bunları kültürlü bir Türk çocuğunun mutlaka bilmesi gereken şeylerdir. Selahattin Camii, Selahattin Sultan kelimesinin çoğuludur. Ama tarih terimi olarak Selahattin Camii dendiği zaman hanedan, başta padişah olmak üzere hanedan mensupları tarafından yaptırılan camilere diyoruz. Demek ki İstanbul'da yaptırılan ilk Selahattin Camii Fatih'in 4. Tepe'de yaptırdığı, ama sadece cami değil, aynı zamanda o caminin etrafında yaşayacak, o camiyi ibadet olarak kullanılacak, bütün insanların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir kompleks olarak düşünülen, yapılar topluluğu olarak düşünülen bir oluşum. Yani bunu hesaba katmak lazım. Nedir? Sadece camiden ibaret değildir. Külliye diyoruz değil mi biz buna? Külliye diyoruz. Sadece camiden ibaret değildir. Hamamı vardır, medresesi vardır, kervansarayı vardır, imareti vardır, aşhanesi vardır, kütüphanesi vardır. Ve Fatih Camii'nin etrafındaki medreseler, sahne saman medreseleri, Osmanlı tarihinin ilk büyük medresesi, bildiğiniz gibi sahne saman medreseleri. Burada ciddi manada ilim, bilgi üretilmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü Fatih Sultan Mehmet sadece sanata değil, aynı zamanda ilme de son derece düşkün bir adamdı. Düşünün, hani Timurlarla rekabet halindeydi dedim ya, Timurilerde astronomi mesela çok ilerlemişti Ulubey'den kaynaklanan. Mesela orada faaliyet gösteren çok büyük bir alim Ali Kuşçu. Mesela Ali Kuşçu derler. Ali Kuşçu büyük bir astronomi alimiydi. Fatih Sultan Mehmet onu Semerkant'tan İstanbul'a getirtiyor. Rasathanenin başına geçiyor Ali Kuşçu. Böyle birçok, mesela Molla Camii'yi İstanbul'a getirtmek için çok uğraşmıştır. Molla Camii, Herat'ta yaşayan Ali Şir Nevai'nin yakın arkadaşı ama İran Edebiyatı'nın en büyük şairlerinden biri. Molla Camii'yi bilirsiniz. Klasiklerden birçok eseri de tercüme edilmiştir Molla Camii'nin. Çok çok önemli bir şairdir. Yani İran Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden biri. Onu defalarca davet ediyor fakat bir türlü nasip olmuyor gelmesi. Dedim ya, imparatorluğun değil, Türk dünyasının ve Avrupa'nın her tarafından ilim adamlarını ve sanatkarlarını İstanbul'a toplamaya çalışıyor. Öte yandan sadece sanatkarlar değil, aynı zamanda aynen o Venediklilerin İstanbul'daki sanat eserlerini Venedik'e taşımaları gibi İslam dünyasının önemli sanat eserlerinin, önemli kitaplarının İstanbul'da toplanması için de gayret sarf ediyor. Böylece yavaş yavaş İstanbul'da bütün İslam dünyasının birikimi bir araya gelmeye başlıyor. Yani bir yandan Batılılar geliyor, bir yandan Semerkant'tan ustalar geliyor, İran'dan müzehipler, mücellitler, hattatlar geliyor ve vesaire vesaire. Yani İstanbul kelimenin tam manasıyla bir cazibe merkezi haline gelerek bir çeşit sanat merkezi, bir kazan, yepyeni bir estetiğin inşa edildiği bir kazan haline gelmeye başlıyor. Evet, 3. tepeye sarayı yaptık, 4. tepeye Fatih Külliyesi'ni yaptık. Böylece yavaş yavaş İstanbul'un tarihi sürüyeti belirmeye başladı. Yeri gelmişken Fatih Sultan Mehmet'in biraz daha alakalarından bahsetmekte fayda var. Cihangir dedim ya, aslında dünyanın çeşitli bölgelerindeki sanatkarlara ilgi göstermesinin amaçlarından bir tanesi de aslında dünyayı yakından tanımak. Hayatının son dönemlerinde bildiğiniz gibi İstanbul'a birkaç tane büyük İtalyan sanatkar gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Gentile Bellini'ydi biliyorsunuz. Bir de Costanzo Ferrara diye yine bir döküm sanatçısı gelmiş. Hatta bir zamanlar İstanbul'un fethinin 500. yıl dönümü dolayısıyla bastırılan bir rozet vardır. Fatih'in kabartma rölyefinin bulunduğu bir rozet. O Costanzo Ferrara'nın yaptığı bir madalyonun rölyefidir. Onları göstereceğim biraz sonra size. Şimdi Bellini bir Rönesans ressamı. Yani İtalya'da yavaş yavaş Rönesans dediğimiz Avrupa'nın kültür tarihinin ve estetiğinin tamamen bambaşka bir istikamete yönelmesini sağlayan bir hamleler bütünüdür Rönesans biliyorsunuz. Antik Roma ve Yunan kültürüne duyulan ilginin genişlemesi ve sadece günlük hayata değil bütün estetiğe, bütün sanat eserlerine yansıması. Yani bir bakıma antikitenin canlanması anlamına geliyor. Ama bu canlılığın yaratacağı sonuçlarda o hadisenin içinde yaşayan insanların haberdar olması, Fatih'in de bir Rönesansçı hükümdar olması düşünülemez. Fatih Rönesansçı bir hükümdar değil ama bir takım yeni şeylerin olduğunu, yeni hareketlerin bulunduğunu falan farkında o ressamları çağırıyor. Tabii ilgilerini de çekiyor çünkü minyatür dediğimiz sanat perspektif yoktur biliyorsunuz. Yani iki boyutlu satırda iki boyutlu figürler vardır. Ama Batı manasında mese dayanan sanat anlayışında iki boyutlu satırda figürler, eşya vesaire girer ve çıkar gibi görünür. Yani canlıymış gibi görünür. O manada resim yapmak tamamen Batı'ya has mahsustu. Bizde minyatür, çeşit nakış sanatıydı. Böyle bir ressamın herhangi bir eşyanın veya insanın karşısına geçip resmini aynen onun göründüğü gibi yapması çok ilgilerini çekiyordu. Fatih Sultan Mehmet'in de bu manada portre ressamlığına çok ciddi bir ilgisi vardı. İşte Bellini'nin karşısında poz verdi. O meşhur portre şu anda Londra'da, British Museum'da bulunan meşhur portre o zaman yapılmış portredir bildiğiniz gibi. Sarayın içinde de resimlerle donatmıştı. Ve belki şaşıracaksınız, Fatih Sultan Mehmet mesela eski Yunan mitolojisine son derece meraklı bir adamdı. Kütüphanesinde Homeros'un İlyadası'nın yazma nüshası var biliyor musunuz? Hatta geçenlerde Amsterdam'da bir sergi açıldı. Buradan götürüldü, burada sergilendi. Yani bu ne anlama geliyor? Yunanca biliyordu. Sarayında, babasının sarayında muhtemelen Yunan menşeli cariyelerden vesaire Yunanca öğrenmişti. Dolayısıyla Yunanca yazılmış kaynaklara nüfuz edebiliyordu. Esasen Bizanslı danışmanları vardı. Mesela tarihçilerinden bir tanesi Kritobulos adında bir Bizanslı tarihçiydi. Resmi tarihçisi Fatih Sultan Mehmet'in. Yani onun hayatını anlattığı, seferlerini anlattığı kocaman bir kitap var. Yakınlarda yeni bir baskısı yapıldı o tarihin. O tarihte mesela Mora Seferi sırasında Fatih Sultan Mehmet'in Truva'ya uğradığını ve Truva'da o meşhur Aşil'le Hektor'un mezarlarını aradığını söylüyor. Biliyoruz değil mi Hektor, Aşil? İlyada'nın kahramanları. Hektor bildiğiniz gibi Truvalı Priamos'un oğlu. Aşil'le düello yapıyor biliyorsunuz. O Truva filmini seyrettiyseniz bilirsiniz. Aşil'le düello yapıyor. Aşil tarafından öldürülüyor ya. Daha sonra Paris tarafından topuğundan vurularak öldürülüyor. Çünkü öldürülebileceği tek yer topuğu. Öldürülemez bir adam aslında. Aşil mitolojik kahraman bunlar. Yani bunların hayatlarına ilgi duyuyor. Batı kültürüne. Ve Bellini'ye Venedik'in özellikle San Marco Meydanı'nın resimlerini yaptırıyor. Niye yaptırıyor? Venedik hakkında bilgi almak için. Onu anlattırıyor Venedik'i, kralları anlattırıyor, Venedik'in tarihini anlatıyor. Resimlerini yaptırmak suretiyle böyle somut bilgiler ediniyor. Şimdi hani fotoğraf çekerler ya casuslar, fotoğraf çekerler ya, artık gerçi uydulardan her şeyi görüyorlar da eskiden casuslar askeri tesislerin falan fotoğraflarını çekerler değil mi? Hatta öyle fotoğrafçıları falan askeri tesislerin yanına yaklaştırmazlardı fotoğrafı çekilmesin. Düşmana bilgi sızmasın vesaire diye. Ama artık öyle bilgi uydulardan her şeyi milimetrik olarak görebiliyorlar değil mi? Artık hesaplayabiliyorlar. Ama o zaman bir ressamın işte Venedik'in resmini yapıp padişaha göstermesi, işte şu San Marco Meydanı, işte şu Venedik Doçlar Sarayı, şu San Marco Katedrali, şurası şu meydan, burası bu mahalle falan diye tasvir ettiğini düşünüyorum. Niye? Kafasında İtalya'yı fethetmek var Fatih'in. Birinci Kızılelma biliyorsunuz. Birinci Kızılelma neresiydi? İstanbul. Şimdi durun. Orayı anlatmayı unuttum. Bakın şu arkada sütun görünüyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz şu sütunu? Bu Justinianus sütunu. Şu anda 3. Ahmet Çeşmesi var ya. Topkapı Sarayı'nın Bab-ı Hümayun'un ön kısmında. Aşağı yukarı orada aynen çemberli taşa benzeyen bir sütun var. Bu sütunun üzerinde de bu Ayasofya Camii'ni, kiliseyi daha doğrusu o zamanki haliyle kiliseyi yaptıran Justinianus'un heykeli var. Bu atlı heykel Justinianus. Bu Justinianus'un şu havaya kalkık elinde bir altın küre var. Kızıl renkte bir altın küre var. İmiş. İşte o altın küre Türk mitolojisinde elma da önemli bir motif olarak yer aldığı için uzaktan o altın kürenin parladığını gören atalarımız onu kızıl bir elmaya benzetmişler. Ve kızıl elma zaman içerisinde İstanbul'un sembolü haline gelmiş. İstanbul'a sahip olmak kızıl elmaya sahip olmak anlamına geliyormuş. Bu resimler çok enteresan arkadaşlar. Aslında çok ibretamiz. Bu hipodromu, Ayasofya'yı eski haliyle sütunu filan aynen tarihte olduğu gibi canlandırmışlar. Dünyada Bizans'ı ihya etmek için o kadar çok teşekkür var ki tahmin edemezsiniz. İnanın Roma ve Bizans dönemi İstanbul'unu milimetrik olarak neresinde ne vardı hepsini bu şekilde eskiden Bizans sitelerine rahat giriliyordu. Son zamanlarda girilemiyor. Bütün İstanbul'un bu şekilde adeta canlandırıldığını, nerede neyin ne şekilde olduğunu tespit ettiklerini görüyorsunuz. Yani adamlar yok olmuş şeyleri inşa etmek, yeniden inşa etmek için planlar yapıyor, enstitüler kuruyor, dünya çapında çalışmalar yapıyorlar. Biz de elimizin altında bu topraklardaki bizim mühürlerimiz olan, tapularımız, tapu senetlerimiz olan tarihi yapıları bir bir yok ediyoruz. Düşünün adamlar bakın ne yapmışlar? Hipodromu yapmışlar görüyorsunuz. Yani Allah göstermesin ki tarihte başımıza geldi biliyorsunuz. Mütareke döneminde artık İstanbul elimizden neredeyse gitmişti. Yani bütün aydınlar İstanbul'un elimizden gittiği gözüyle bakıyorlar yani. Öyle. Eğer İstanbul'u bir gün alırlarsa hepsini yeniden inşa etmek üzere hepsinin şeylerini hazırlamışlardı. Yani uyanık olmakta fayda vardır. Yani İstanbul'u anlamakta, sevmekte büyük bir hayır vardır. Bunu biliniz. İnsan bilmediği, anlamadığı şeyi sevmez, korumaz. Yani bir şehrin, bir mirasın korunabilmesi için o mirasla aranızda bir ilişkinin olması lazım. Hani az önce konuşmamın başında bir ağacı gördüğüm zaman dokunuyorum, onunla bir bütünlük hissediyorum. Kendi aramda bir elektriklenme oluyor değil mi? Onu hissetmediğiniz zaman onu korumuyorsunuz. Yani bir ağaç, ağacı kendi parçanız gibi görmediğiniz zaman onu kesilip yakılacak malzeme gibi görmeye başlıyorsunuz. Bir tarihi çeşme görüyorsunuz, onu yıkıp yerine bir apartman yapılacak bir arazi olarak görüyorsunuz. Onu orada bir bu tarihin, bu kültürün bir mührü, bir belgesi olarak görmüyor. Yıkıp, daha doğrusu sizin yapmak istediğiniz işte evin, iş yerinin, alışveriş merkezinin yerini işgal eden lüzumsuz bir şey gibi görmeye başlıyorsunuz. Tarih şuurunuz yoksa, değil mi? Son derece önemli. Ama adamlar öte yandan geleceği planlıyorlar, böyle inşa ediyorlar. Bir gün ne olur ne olmaz tekrar inşa etmek için böyle yeniden adeta kuruyorlar. Evet, şimdi az önce Yeditepe'yi anlatırken o tepelere yavaş yavaş inşa edilen binalardan söz ettim. Fatih Sultan Mehmet 1481'de nereye gittiği belli olmayan, nereye yönelik olduğu belli olmayan bir sefere çıktığı sırada karşıda Hünkar, Gebze civarında Hünkarşöy'de yer denen yerde vefat etti biliyorsunuz. Nasıl vefat ettiği konusu hala bugün tartışılıyor. Eceliyle mi öldü yoksa zehirlenerek katledildi mi? Zehirlenerek öldürüldüğü daha kuvvetli bir ihtimal. Çünkü Venedikliler Venedik'e ve Roma'ya gözünü diktiğini bildikleri için defalarca zehirlemeye teşebbüs ettiler. Bunu bizimkiler değil, Franz Babinger adlı bir Alman tarihçisi vardır. O yazıyor. Sonuncusunda başardıkları konusunda genel kanaat var gibi görünüyor. Tabii yerine kim geçiyor? Oğlu Sultan II. Bayezid. Tabii Cem Sultan'la arasında bir mücadele oluyor. Aslında Fatih'in tahta geçmesini istediği şehzade Cem Sultan'dı bildiğiniz gibi. Fakat Bayezid taraftarları daha erken davranıyorlar. Bayezid tahta geçiyor ama ben doğrusunu söylemek gerekirse Bayezid'in tahta geçtiğini Osmanlı tarihinin şanslı bir anı olarak görüyorum. Çünkü Fatih sürekli seferlerle uğraştığı için, hazine sürekli açık verdiği için vergi üstüne vergi koyuyor, efendim şahsi malları müsaade ediyor vesaire. Yani askeri besleyebilmek, seferlerini finanse edebilmek için halkın üzerine fazla gidiyor. Dolayısıyla son zamanlarında toplumda o kadar şiddetli bir muhalefet var ki Fatih Sultan Mehmet'e karşı. Yani toplum iyice gerilmiş. Bir sefer bitiyor, biri başlıyor. Bir sefer bitiyor, biri başlıyor. Vergiler, vergiler, vergiler. Ulema muhalif, tekkeler, tasavvuf erbabı muhalif. Yani son zamanları Fatih'in sıkıntılı. İşte ikinci Bayezid bakıma bu sıkıntıyı gideriyor. Bir nispi bir barış dönemi. Yani seferlerde biraz azalma, toplum rahat bir nefes alıyor. Yavuz Sultan Selim'e gelinceye kadar bir geçiş dönemi. Devlet ikinci Bayezid döneminde epeyce toparlanıyor. Epeyce toparlanıyor. Bayezid'in yaptırdığı çok sayıda yapı da var. En önemli yapı bugün Bayezid dediğimiz semte hem adını veren, hem rengini, hem tadını, hem kokusunu veren o Bayezid Külliyesi. Daha sonraki seminerlerimizden birinde Bayezid Meydanı'nı derinlemesine konuşacağız. Bayezid Meydanı 2. Bayezid'in yaptırdığı külliye ile taçlandırılıyor. Ama saray yerinde duruyor. Saray yerinde duruyor ama nedense Fatih 3. Tepe'ye yaptırdığı ilk sarayı fazla sevmemiş. Orada fazla kalamamıştı. Ve hayattayken yeni bir saray yaptırmaya başlıyor. Bugün Topkapı Sarayı diye bildiğimiz, o zamanki adı Saray-ı Cedid olan, yeni yapıldığı için, Cedid yeni demek Arapçada biliyorsunuz, yeni yapıldığı için Saray-ı Cedid olan Topkapı Sarayı'nı yapıyor ve devletin yönetim merkezini, harem eski sarayda kalmak üzere devletin yönetim merkezini Saray-ı Cedid'e, yani çünkü Topkapı Sarayı'na taşıyor. Yani Topkapı Sarayı deyince bugün bildiğiniz manada Topkapı Sarayı'nın hepsinin bir anda yapıldığını zannetmeyeceksiniz. Fatih birkaç tane yaptırıyor. Bir tanesi bunların Türkistan üslubunu taşıyan, hani Türkistan'da da sanatkarlar geldi ya Orta Asya'dan, Çinli Köşk. Nerede Çinli Köşk? Arkeoloji Müzesi'nin içine girdiğiniz zaman o Arkeoloji Müzesi, Yunani tarzdaki Arkeoloji Müzesi'nin karşısındaki tam Türkistan tarzı Çinli Köşk harika bir binadır. O sarayın nüvesi o dönebilir. Fatih devrinde yapılmış birkaç bina. Daha sonra tahta geçen padişahların her biri bir parça ilave ediyor, bir bina ilave ediyor falan. Ta şeye kadar, ne zamana kadar? Abdülmecid'e kadar. Birinci Abdülmecid'e kadar onun yaptırdığı Mecidiye Köşkü halen faaliyette. Mecidiye Köşkü Topkapı Sarayı'nda yaptırılan, padişahlar tarafından yaptırılan son köşktür. Zaten o dönemde biliyorsunuz Dolmabahçe Sarayı da inşa ediliyor. Abdülmecid döneminde. Dolmabahçe Sarayı da batılılaşmayı simgeleyen bir saraydır. Padişahlar artık Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamaya başlıyorlar. O sonraki bir hadise, harem kısmı yani padişahın özel evi Kanuni devrinde Topkapı Sarayı'na taşınıyor. Demek ki Hürrem Sultan nerede yaşıyordu? Topkapı Sarayı'nda yaşıyordu. Eski sarayda değil. Eski saray o tarihten sonra tahttan indirilen, hal edilen veya ölen padişahların kadınlarının, kızlarının, çoluklarının, çocuklarının, cariyelerinin, kalfalarının vesaire barındırdıkları kasvetli bir yapı haline geliyor. Eski saray ta ne zamana kadar? II. Mahmut dönemine kadar. Ama bu hadiseleri dedim ya başka bir seminerde, yani Bayezid Meydanı'nı anlatırken uzun uzun anlatacağım. Böylece ne ortaya çıkıyor? Bayezid Camii 3. Tepe'de İstanbul silüetinin önemli görüntülerinden biri haline geliyor ama 3. Tepe'yi asıl taşlandıran yine eski sarayın arazisinin bir kısmının üzerine yapılan Süleymaniye Camii. Daha doğrusu Süleymaniye Külliyesi değil mi? Kim yapıyor Süleymaniye Külliyesi'ni? Mimar Sinan. Tabii Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı birçok cami var, bunlardan en önemlilerden bir tanesi. Şehzade Camii değil mi? Şehzade Camii aslında silüette pek fazla görünmediği için İstanbul silüetini belirleyici bir yapı değil. Asıl silüeti belirleyen bir bakıma Süleymaniye Camii oluyor. Süleymaniye Camii yapıldıktan sonra bugün aşağı yukarı mesela Salacak'tan veya Galata'dan falan baktığımız zaman tarihi silüet belirmeye başlamış oluyor. O silüetin önemli parçalarından bir tanesi de Topkapı Sarayı'nın o sivri kuleleri vesaire. Öyle değil mi? Tabii bu yapılar, yani külliyeler, o külliyelerin etrafında oluşan sivil doku, az önce anlatmaya çalıştığım İslam dünyasının çeşitli bölgelerinden gelmiş büyük sanatkarların ve onlarla birlikte gelen sanat eserlerinin oluşturduğu birikimin yepyeni bir sentezinin ortaya çıktığı anlamına geliyor. Yani İslam dünyasının her tarafından İslam medeniyetinin biriktirdikleri adeta böyle İstanbul'a akıyor. Ama orada bir havuzda toplanıyor. O havuzda biriken bilgi, tecrübe ve estetik adeta imbikten geçirilmek suretiyle yeniden yorumlanıyor ve ondan yepyeni bir sentez ortaya çıkarıldıktan sonra tekrar İslam dünyasının dört bir tarafına yayılıyor, gönderiliyor. Öyle mi? Şimdi Mimar Sinan'ı düşünün. Mimar Sinan'ın başında olduğu bir mimarlar ocağı var. Büyük bir teşkilat bu. Yani Mimar Sinan'ın emrinde yüzlerce mimar çalışıyor. Mimar Sinan'ın eseri dediğimiz zaman aklımıza gelen eserlerinin tamamını bizzat gidip Mimar Sinan'ın başında durup yaptırmış değil. Mimar Sinan neyi belirliyor? Belli başlı abidevi eserleri yapmak suretiyle temel estetiği, temel kriterleri ve geleneği, adab kodlarını belirliyor. Onun başında bulunduğu mimarlar, hassa mimarlar ocağında projeler geliştiriyor. Hepsi kimin denetiminde geliştiriliyor? Mimar Sinan'ın denetiminde geliştiriliyor. Mimar Sinan'ın talebeleri Osmanlı dünyasının çeşitli bölgelerinde yapılara ihtiyaç duyuldukça, talep geldikçe Mimar Sinan'ın talebeleri oralara gönderiliyor. Nereye gönderiliyor? İşte ne bileyim, Üsküp'e gönderiliyor. Mostar'a gönderiliyor. İşte Prizren'e, oraya buraya. Yani Mimar Sinan'ın nerede eserleri varsa oraya gidenler kimler? Mimar Sinan'ın emri altında çalışan, onun yetiştirdiği talebeler, kalfalar, mimarlar falan gidiyorlar. Mimar Sinan'ın çizdiği istikamet doğrultusunda İstanbul'da vücuda getirilmiş bir estetiği bütün Osmanlı dünyasına yayıyorlar. Yani demek ki İstanbul'da pişirilen aş bütün Osmanlı dünyasına servis ediliyor. Sadece mimaride değil, her alanda bu. Hattatlar bir hat sanatını inşa ediyorlar. Osmanlı hat sanatı deyince aklınıza ne gelecek? Kim gelecek? Amasya'dan 2. Bayezid'le birlikte gelen Şeyh Hamdullah. Yani bugün Türk hat sanatı dediğimiz zaman aklınıza gelen bütün birikimin ardında Sultan II. Bayezid'in de hocası olan Amasya'da valiliği sırasında hocası olan Şeyh Hamdullah'tır. İkinci Bayezid padişah olunca Şeyh Hamdullah'ı da beraberinde getiriyor. Şeyh Hamdullah da hat sanatının o güne kadar en büyük üstadı olan El-Mustasimi'nin vücuda getirdiği hat stilinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle Osmanlı hat sanatını vücuda getiriyor. Mesela Şeyh Hamdullah'ın nerede eseri var derseniz, Bayezid Camii'nin abidevi giriş kapısı var ya, gidin onun cephesindeki yazıya bakın, o Şeyh Hamdullah'ın yazısı. Veya Firuz Ağa Camii'nin kitabesi, gidin bakın Şeyh Hamdullah'ın yazısı. Ya Şeyh Hamdullah'tan itibaren, ki bugün Karacaahmet mezarlığında en eski mezar onun mezarıdır, aklınızda bulunsun. Osmanlı hat sanatı dediğimiz zaman belki ta büyük İslam medeniyetinin hat birikiminin İstanbul'da Şeyh Hamdullah tarafından yepyeni bir estetikle yeniden inşa edilmiş halinin yaygınlaşmasıdır. Demek ki İstanbul, Türk İslam medeniyetinin 15. yüzyılda 1453'ten itibaren Türk İslam medeniyetinin merkezi haline geliyor. Yani bu merkezler zaman zaman değişiyor biliyorsunuz. Mesela Emeviler ve Abbasiler döneminde o merkez neresiydi? Bağdat'tı. Bir dönem Kahire oldu. Bir dönem Semerkant ve Buhara oldu. Bir dönem Endülüs oldu. Yani zaman zaman merkezler değişiyor ama 15. yüzyıldan itibaren asıl manasında İslam medeniyetinin yeniden üretildiği ve bütün İslam alemine dağıldığı merkez İstanbul'dur. Hiç şüpheniz olmasın. Başlı başına bir estetik bu. Ama bu estetiğin arkasında bütün bir İslam medeniyeti ve aynı zamanda bütün bir tasavvufi duyarlılık ve felsefe vardır. Bunu hesaba katmak lazım.
Şehir ve insandan bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek umuduyla hoşça kalın.